Ayrım 16.
Napolyon, süngülerle her şey yapılabilir ama üzerine oturulamaz diyor. Bunun sosyolojik anlamı açıktır. Hiçbir toplumsal hareket dayandığı toplum kesimlerinin olanaklarını aşamaz. Her önder ne kadar büyük olursa olsun belirli bir toplumsal tabana dayanmak zorundadır ve dayanmak zorunda kaldığı o toplumsal tabanın gücünü ne ölçüde harekete geçirebilirse o ölçüde başarılı sayılır. Mustafa Kemal'in birinci hedef olarak ulusal bağımsızlığı sağlayabilmek için dayanabileceği güçler belliydi. Asker, sivil, bürokrat, ulusal nitelikli ama oldukça zayıf bir kent soylu kesimi ve büyük toprak sahipleri. Bunun dışında güç alabileceği örneğin bir işçi sınıfı yoktu. Ulusal bağımsızlık hareketini örgütleyip sonu gelmeyen savaşlardan yorgun düşmüş Anadolu köylüsünü harekete geçirirken bu sac ayağına dayanmak zorundaydı. Topluma 20. yüzyılın sonlarında bile hiçbir İslam ülkesinin ele almaya cesaret edemediği dönüşümleri kabul ettirebildi. Ama örneğin sıra toprak reformuna geldiğinde başaramadı. Çünkü geçmişte dayanmak zorunda kaldığı hareketinin tabanında yer alan güçlerden biri de toprak ağaları idi. Kemalizmin başardıklarını ve başaramadıklarını, 1920'lerin Türkiye'sinin toplumsal ekonomik koşullarını ve içinde bulunduğu dünyanın özelliklerini göz önüne almadan yapılan bir değerlendirme bilimsel olamaz. Fransız araştırmacı Francis Gergeon şunları yazıyor. Kemalizm Avrupa dışında güçlü yankılar uyandırdı. Bugün 3. Dünya adını verdiğimiz Latin Amerika'dan Uzak Doğu'ya kadar uzanan alanda Türkiye'nin 1919'dan sonraki atılımı ve uygulanan reformlar çoğunlukla tutku dolu bir dikkatle izlendi. Bağımsızlığı kazanmak, ekonomik sosyal kalkınmayı sağlamak için uygulanacak reçetelerle ilgili olarak Kemalizm'den alınacak dersler araştırıldı. İranlı muhaliflerden Halkın Mücahitleri Örgütü'nün önderi Mesut Racavi ise bir Türk gazetecisine şöyle diyor. Ben istemez miyim İran'da Türkiye gibi laik bir Müslümanlar ülkesi olsun? Ama benim ülkem sizinkinden yüzyıllarca geri kaldı. Bize Atatürk gibi bir önder lazımdı, Şah geldi. Siz çok şanslı bir ülkenin çocuğusunuz. Kemalizmin bir ideoloji olarak çerçevesini çizdikten sonra ve Kemalist devriminin temel özelliklerine değindikten sonra bazı soruları teker teker yanıtlamakta yarar var. İlk soru kavram ve o kavramların anlatılmasında kullanılan sözcüklerle ilgili. Atatürkçülük demek mi daha doğru, yoksa Kemalizm demek mi? İdeolojiler, toplumsal gereksinmeleri karşılayan, o gereksinmeleri duyan kesimlerce benimsenmiş, kendi içlerinde tutarlı inanç sistemleridir. Sağcı ideolojiler daha çok duygulara, solcu ideolojiler ise akla seslenirler. Kemalizm de akla ve insancıl değerlere dayalı, çağdaş bir toplum özlemine yanıt veren, geri kalmışlıktan kurtulma istencini yansıtan bir ideolojidir. Oysa Atatürkçülük dendiğinde, böyle bir ideolojik kavramdan çok bir kişiye yönelik hayranlık çağrışımı öne çıkıyor. Adeta bir putlaştırma eğilimi yansıyor. Hele Atatürkçülük adına Atatürk'ün isminin arkasına saklanılarak yapılanlar düşünülünce, yıpratılmış olan bu sözcükten vazgeçmek daha doğru gözüküyor. Atatürkçülüğü Atatürk'ün sağlığında, o günün koşullarının gereği olarak yaptıklarının bekçiliği biçiminde anlayanlar var. Bu Kemalizmin tutucu yorumudur ve sürekli devrimci özüne aykırıdır. Bir de özellikle çok partili döneme geçtikten sonra ülke yönetimine gelen ve Atatürk'e saygı duydukları halde Kemalizme kısmen karşı olanlar söz konusudur. İşte Atatürkçülük sözcüğünün bu iki kesimle ilgili olarak kullanılmasının daha doğru olduğunu söyleyebiliriz. Kemalizm ise ilerici bir ideolojidir. Ne geçmişin bekçiliği ne de kalıplaşmış bir inanç sistemidir. Değişen koşullar içinde sürekli ve akılcı bir yenilenmeyi ve o yenilenmenin ilkelerini içerir. Yanıtlanması gereken ikinci soru da şu: Kemalizm bir amaç, insan mıdır yoksa devlet mi? Kemalist devlet anlayışı sivil toplum özlemi ile çatışır mı, çatışmaz mı? Faşizmin ve hatta komünizmin tersine Kemalizm için devlet sadece bir araçtı. Kemalist devletçilik bir ideolojik tercihin değil, toplumsal bir zorunluluğun ürünü idi. Ne burjuva sınıfı ne de sömürgeleri olan bir toplumda altyapıyı da temel sanayi de devlet kurdu. Bunu yaparken de birkaç kuşağın emekçilerini batıdaki gibi ezmedi. Tersine batıda kanla elde edilen hakları kitlelere ciddi bir istem bile olmadan verdi. Anadolu Ajansı bir devlet dairesi olarak değil de bir anonim ortaklık olarak kurulduğunda yıl 1925'ti. Ana paranın tümünü devlet koyduğu halde payların yarısı çalışanlara verilmişti. Daha sonra Türkiye'de ilk radyoyu kuracak olan Telgraf Telefon Anonim Şirketi 1927 yılında oluşturulduğunda tüm payları özel kişilerindi. İş Bankası bir özel girişim örneği olarak kuruldu ve Atatürk de paydaşları arasında yer aldı. Mustafa Kemal çok önem verdiği Türk Dil Tarih Kurumları için önerilen devletçi modelleri geri çevirmişti. Hatta Fransız Akademisi modelini bile uygun bulmamıştı. Birer dernek olarak yapılanmalarını sağlamakla yetinmedi, parasal açıdan da devletten ve geleceğin siyasal iktidarlarından bağımsız kılmak için onları kendi mirasçıları olarak belirledi. Bütün dünyada katılımcı demokrasinin, özerk kurumların moda olduğu bir dönemde mi yapıldı bunlar? Tam tersine, her şeyin devletin içinde olduğu, aile dahil hiçbir kurumun devlet denetimi dışında kalamadığı, faşizmin ve komünizmin yükselme döneminde ve bu yöndeki telkinlere karşın yapıldı. Atatürk'ten 27 Mayıs Anayasası'na Türkiye'ye bağımsız ve demokratik kurum anlayışını Kemalistler getirdiler. Daha dünyada sivil toplum anlayışının bulunmadığı bir dönemde, son derece yoksul ve eğitimsiz bir toplumda, baskıcı geleneklere karşın geleceğin sivil toplumun tohumlarına birer birer atıldı. Oysa aynı dönemde Max Weber gibi demokrasiyi şöyle tanımlıyordu. Demokraside halk güvendiği bir önder seçer. Seçilen önder, şimdi sesinizi kesin ve bana itaat edin der. Artık halk ve parti onun işine karışamazlar. Tüm yurdu bir ağ gibi saran halk evleri ve halk odaları oldukça bağımsız ve demokratik bir yapıya sahiptiler. Köy enstitüleri bugünün yüksek öğrenim kurumlarında bile olmayan katılımcı ve demokratik bir ortam yaratmıştı. TRT'den üniversiteye kadar özerkliğin savunuculuğunu hep Kemalizm geleceğini sürdürenler yaptılar. Eli sopalı devlet özlemi ve askersel yönetim dönemlerini değerlendirmeye çalışanlar ise hep Kemalizm karşıtlarıydı. Bir başka önemli soru da Kemalizm ve demokrasi ile ilgili. Bazılarının öne sürdüğü gibi gerçekten de Kemalizmin içinde demokrasi yok mu? Atatürk gerçek bir diktatör müydü? Ünlü siyaset bilimci Maurice Duverger'in Kemalist tek parti yönetimini özenle incelediğini biliyoruz. Duverger, bu yönetim biçiminin mutlak baskı rejiminden ulus egemenliğine geçişi sağlamak, demokratik rejimin gerektirdiği ortam ve koşulları hazırlamak ve sonunda tam bir demokrasiyi gerçekleştirmek amacına yöneldiği görüşündedir. Kemalizmin demokrasi geleneği bulunmayan, gelişmekte olan ülkeler için demokrasiye hazırlanma ve geçiş yolunda en uygun ideoloji olduğunu savunmaktadır. Aslında tarihsel olgular ve olaylar ancak dönemlerinin koşulları içinde değerlendirildiğinde bir anlam taşırlar. Belirli bir anda, belirli bir toplumdaki yönetim biçimi de ancak iki türlü değerlendirilebilir. Ya aynı toplumda daha önce var olan yönetim biçimi ile karşılaştırarak ya da aynı dönemde benzer koşullara sahip olan başka toplumların yönetim biçimleriyle karşılaştırarak. Her iki yaklaşımda da Kemalist Türkiye'nin oldukça demokratik sayılması gerektiği açıktır. Atatürk yönetiminin kendisinden önceki Osmanlı rejiminden de aynı dönemde ya da daha sonraları var olan benzer koşullardaki geri kalmış ülke rejimlerinden de çok daha demokratik olduğu tartışma bile götürmez. Tarihçi Sina Akşin, alışılmışın dışına çıkarak bir başka yaklaşım deniyor. Kemalist tek parti yönetimini aynı dönemin Avrupa ülkelerinin yönetimleriyle karşılaştırıyor. Vardığı sonuç şudur. Bugün demokrasimiz Atatürk döneminin attığı, İnönü döneminin pekiştirdiği sağlam temeller sayesinde Atatürk döneminden çok daha ileridedir. Atatürk dönemine göre bugün daha demokratız ama Atatürk döneminde Avrupa ortalamasından daha ileriyken 1945'ten beri o ortalamanın gerisindeyiz. Mutlak olarak ilerledik ama Avrupa'ya göre geriledik. 1945'lerden sonra Türkiye'de siyasal iktidara gelenler çoğunlukla Atatürk'e saygılı ama Kemalizme kısmen karşı olanlardı. Mustafa Kemal halk tarafından seçilmeyi ve başkanlık sistemini niçin istemedi? Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı süresinin 7 yıl olmasını, Mustafa Kemal'in meclisi dağıtma yetkisine sahip kılınmasını ve başkomutanlık yetkisi taşımasını acaba nasıl reddetti? Hitler döneminin Almanya ve Avusturya'sını terk eden 142 bilim adamı niçin Batı'nın gelişmiş ve varlıklı ülkeleri dururken Türkiye'ye gelmeyi tercih etti? Birçoğu dünya çapında olan bu solcu ya da Yahudi bilim adamlarını güç koşullar içindeki bir geri kalmış ülkede 10 yıla aşkın süre hizmet etmeye iten gerekçe acaba neydi? Atatürk resmi ya da özel hiçbir dış geziye çıkmadığı halde dünyanın birçok önde gelen devlet adamları yoksul bir ülkenin devlet başkanını ziyaret etmek için sanki sıraya girmişlerdi. İngiliz kralından İsveç veliahtına, Fransız başbakanına kadar Atatürk'e ve Kemalist Türkiye'ye gösterilen bu ilgi anlamlıydı. 1920'lerde eski dünyada Avrupalı olmayan ve bağımsız kalabilmiş 4 ülke bulunuyordu. Ama Türkiye dışında kalan Çin, Habeşistan ve İran zaman içinde istilaya uğradılar. Mussolini'nin bir demeci bu ortamda Türkiye'de tedirginlik yaratmıştı. Bunun üzerine Mussolini bir Türk büyükelçisine hemen şu mesajı verdi. Türkiye bu kapsamın dışındadır. Zira bir Avrupa ülkesidir. 60 yıl öncesinin Türkiye'si, İtalyan diktatörün bu düzeltmeyi yapmak gereğini duyduğu koşullarda acaba niçin bugünkünden daha Avrupalı sayılıyordu? Atatürk'ün sağlığında yaptıkları, yapabildikleriydi. Yani o günkü Türkiye ve dünya koşullarının el vermesi ölçüsünde düşündüklerini gerçekleştirme olanağı bulabilmişti. Kemalizmi tüm boyutlarıyla kavrayabilmek için sadece Atatürk'ün yapmış olduklarını değerlendirmekle yetinemeyiz. Neler yapmak istediğini, toplumu nereye götürmeyi amaçladığını da incelememiz gerekir. Mustafa Kemal'in demokrasi konusundaki düşünceleri açısından en zengin kaynak, kendi yazdığı ve 1930'lardan başlayarak yeni kuşaklara da okutulan Yurttaşlık Bilgileri kitabıdır. Bu kitapta nasıl bir demokrasi hedeflendiği açıkça belirtiliyor. Türkiye Cumhuriyeti demokrasi temeline dayalı bir devlettir. Demokrasi ise temelde siyasal içeriklidir, düşünseldir, bireycidir, eşitlikçidir. Atatürk bu kitapta bütün yurttaşların eşit siyasal haklara sahip olmaları gerektiğini ve katılma hakkını özellikle vurguluyor. Bunları sağlamayı devletin görevi sayıyor. İnsanların düşüncelerini serbestçe söyleyebilmek ve yayınlamak haklarını savunuyor. Toplantı yapma ve basın özgürlüğü üzerinde özellikle duruyor ve şöyle diyor. Ulusal egemenlik temeline dayalı temsili bir hükümette kamuoyu büyük rol oynar. Basın, yayın ve toplantı özgürlükleri olmadan ve kamuya ilişkin işler hakkında geniş bir eleştiri ortamı bırakılmadan kamuoyu görevini yerine getiremez. Bu ortam sürekli ve açık tutulmalı ve sürekli çeşitli ve değişik düşüncelerle beslenmelidir. Bu ise basın yayınının çalışması ve kamu yararının her gün yeniden yeniye tartışılmasıyla olur. Basın yayınının tam ve geniş bir özgürlüğe sahip olması ve bunun doğru yolda kullanılması konusunun ne denli ince ve hassas bir konu olduğu açıktır. Basın yayın özgürlüğünden ortaya çıkabilecek olumsuzlukları ortadan kaldıracak etkin yol, kesinlikle geçmişte olduğu gibi basın yayın özgürlüğünü kısıtlama yolu değildir. Basın yayın özgürlüğünden doğacak olan sakıncaların ortadan kaldırılması yolu yine doğrudan doğruya basın yayın özgürlüğüdür. Atatürk vicdan özgürlüğünü de düşünce özgürlüğünün bir parçası olarak görüyor ve sınırlarını şöyle çiziyordu. Her bir birey istediğini düşünme, istediğine inanma, kendine göre siyasal düşünceye sahip olma, İnandığı dinin gereklerini yerine getirme ya da getirmeme hak ve özgürlüğüne sahiptir. Hiç kimsenin düşünce ve vicdanına baskı yapılamaz. Vicdan özgürlüğü kişinin mutlak ve karışılmaz haklarının en önemlilerinden biri olarak tanınmalıdır. Tarih boyunca bütün devrimler kanlı olmuştur. Ama insanlık tarihinin rastladığı en köklü, en cüretli devrimlerden birisi olan Kemalist devrim, inanılmayacak ölçüde az kan dökülerek gerçekleştirilmiştir. Bunun iki nedeni olduğunu söyleyebiliriz. Birinci neden, Mustafa Kemal'in hemen tüm umutların tükenmiş olduğu bir noktada, ulusal bağımsızlığı sağlarken kazandığı büyük saygınlıktır. İkinci neden ise, demokratik, iyimser, doğruların anlatılarak insanların kazanabileceğine inanan bir düşünce yapısına sahip olmasıdır. Saltanat kaldırılırken bazı dirençleri kırabilmek için tehdit edici konuşmalar yapmıştır. Devrime yönelik bazı hareketleri şiddete başvurarak bastırmıştır. Ama bu yöntemleri hiçbir zaman doğal ve geçerli sayma kolaycılığına kapılmamıştır. Ancak çok zorunluluk olduğunda başvurmuş ve bunu da açıktan söylemek gereğini duymuştur. Doğruluğuna inandığı yöntemin ne olduğu ise şu tümcelerde dile gelmiştir. Düşünce akımlarına karşı düşünceye dayanmayan güçle karşılık vermek, o akımı yok etmedikten başka herhangi bir kişiyle, herhangi bir insanla konuşulduğu zaman onun herhangi bir düşüncesini güç zoruyla reddederseniz o direnir. Direndikçe kendi kendini aldatmakta daha çok ileri gidebilir. Bu nedenle düşünce akımları baskıyla, şiddetle, kuvvetle reddedilemez. Tam tersine güçlendirilir. Buna karşı en etkin çözüm gelen düşünce akımına karşı bir düşünce akımı vermektir. Atatürk diktatör müydü sorusunun yanıtını kendisi ölümünden 3 yıl önce vermişti. Ben diktatör değilim. Benim gücüm olduğunu söylüyorlar. Evet, bu doğrudur. Benim isteyip de yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Çünkü ben zoraki ve insafsızca davranmak bilmem. Bence diktatör, ötekilerin iradesini ezen kimsedir. Ben gönülleri kırarak değil, gönülleri kazanarak hükmetmek isterim. Kemalizmi gerektiği gibi değerlendirebilmek için oluşturduğu ortamı iyi bilmek ve gözden uzak tutmamak gerekir. O ortamı Şevket Süreyya Aydemir şöyle özetliyor. Toplum hayatı bir ilk çağ ilkelliği içindeydi. Türk milleti perişanlığın, fakirliğin, çaresizliğin en ilkel düzeylerinde yaşıyordu. Halk cahildi, bakımsızdı, sefildi. Memleket yolsuz, işsiz, asayişsiz bir düzensizlik içinde bunalıyordu. Sonu gelmez savaşlar İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi millet için, millet yararına da yapılmamıştı. Yüzyıllarca Anadolu ve Rumeli halkı bizden olmayan, bizim olmayan yabancı ve uzak ülkelerde boş yere eritilmiş gitmişti. Tarım en ilkel bir sürünüş gibiydi. Sanayi yoktu. Derebeylik, ayan, eşraf, mütegallibe, nizami alabildiğine köklüydü. Şeyhlik, müritlik, hacılık, hocalık, efsunculuk yaygındı. Tekkeler, zaviyeler çöküntü halinde fakat ayaktaydı. Dağları eşkıya sarmıştı. Bu bel vermiş yapının ve ilkel hayatın yeni bir düzene yönelişi için Gazi Mustafa Kemal'in şahsiyetinden başka bir ümit yoktu. Toplum, batıda çağdaşlaşmanın itici gücünü oluşturan iki temel sınıftan da yoksundu. Ne gerçek anlamıyla bir kent soylu sınıfı vardı, ne de örgütlü bir işçi sınıfı. Dışarı ile ilişki içerisinde Ticaret yaşamında etkili olan kesim ise daha çok Müslüman olmayan azınlıklardandı ve işgalci güçlerle işbirliği yaptıkları için Kurtuluş Savaşı'nın sonunda çoğunluğu ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Daha önce belirttiğimiz gibi Mustafa Kemal'in önce bağımsızlığı sağlamak, sonra da çağdaş bir toplum yaratmak için dayanabileceği güçler belliydi. Öncelikle sivil ve asker bürokrasi, bir ölçüde de ulusal nitelikli küçük tüccar ile büyük toprak sahipleri. Ordunun zaten varoluş nedeni bağımsızlıktır. Osmanlı'nın çöküş döneminde çağa ilk açılan kurum olmak zorunda kaldığı ve neredeyse örgütlü tek gücü oluşturduğu için başlangıçta Kemalist devrimin en büyük desteği olması kaçınılmazdı. Ama Atatürk askeri bir sistem kurmak niyetinde değildi. Daha gencecik bir subay iken İttihat ve Terakki'nin ünlü Selanik Kongresi'nde ya üniformanızı bırakın ya da siyaseti diye haykırmıştı. Kurduğu devlette orduyu siyaset dışında tutmak için bilinçli bir tutum izledi. Kralların ve sivil cumhurbaşkanlarının bile törenlerde üniforma giydikleri bir dönemde iki istisna dışında savaş meydanlarında kazanmış olduğu mareşal üniformasını bile taşımadı. Halkın karşısına hep sivil çıkmaya özen gösterdi. Bir toplumsal hareketin ya da o hareketi yönlendirenin başarısını, hareketin toplumsal tabanının özelliklerine bakarak ölçmek gerektiğini daha önce de vurgulamıştık. Kemalizmin dayanmak zorunda kaldığı toplumsal tabanın olanaklarını, çok aşan noktalara kadar ulaşabildiğini kabul etmek, tarihsel gerçeklere saygının bir gereğidir ama 1990'larda Kemalist olabilmek, 1920'lerde var olmayan ama Kemalist devrim sayesinde ortaya çıkan yeni ilerici güçleri harekete geçirebilmekle olanaklıdır. Kemalizmin sürekli devrimcilik özü budur. Kemalist devrimin karşısına tutucu güçlerin çıkması kaçınılmazdı. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bile sayıları 120'ye varan bir muhalefet grubu vardı. Örneğin, sıtma ve frengi ile savaş yasası çıkarılırken hastalığın mikroplar yüzünden değil Allah'ın takdiriyle oluştuğunu savunuyorlardı. Genç Cumhuriyet daha sonra Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Fırka deneyimlerini yaşadı. Çoğulcu demokrasi için koşulların en alt düzeyde bile hazır olmadığı açıktı. Gerçi tek partinin içinde ideolojik bir çoğunluğa izin veriliyordu. Bu diğer tek parti örneklerinde düşünülmesi bile olanaksız bir durumdu. Altı okun bir ilkesi de devletçilik olduğu halde Celal Bayar ve arkadaşları parti içinde açıktan liberalizm yanlısı tutum takınıyor ve önemli görevlere gelebiliyorlardı. Ama Atatürk bunu da yeterli görmeyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağımsız milletvekillerinin de girebilmesini ve grup oluşturmasını sağladı. Yasal muhalefetin yararına ve hatta zorunluluğuna kesinlikle inanıyordu. Atatürk'ün başlattığı toplumu ve siyasal yaşamı demokratikleştirme sürecinin önemli bir aşamasını tamamlayarak tek partili döneme son veren İsmet İnönü daha ileriki yıllarda şöyle diyecekti. Atatürk'ü devlet idaresinde istiklalci, cumhuriyetçi ve demokratik rejimci olarak tarif etmek lazımdır. Eğer sağlığı müsaade etseydi, belki de İkinci Dünya Savaşı'ndan önce bile gene bizzat Atatürk eserini tamamlayacaktı. Son söz olarak şunu söyleyebiliriz. Kemalizm, akla ve bilime, gerçekçiliğe, insancılığa, özgürlüğe ve sürekli devrimciliğe dayalı bir çağdaşlaşma ideolojisidir.